Evet, bugün Mezmur 23'ten okuyacağız kardeşler. Vaazımız bu pasajdan olacak. Önce hep birlikte Mezmur 23'ü açalım ve Mezmur 23'ü hep birlikte okuyalım.
Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Amin.
Kardeşler, Mezmurlar kitabı çok değerli ve eşsiz bir kitaptır. 17. yüzyıl Püritanlarından bir pastör şöyle demektedir. Mezmurlar adeta kutsal bir adamın anatomisi gibidir. Mezmurlar bu bedendeki kalbin yerini alır. Bu kitap birçok kutsal sevgi ve tutku kelimeleriyle doludur. Kutsal kitabın diğer kısımlarında Tanrı bizlere konuşur. Mezmurlarda ise Tanrı'nın çocukları alçak gönüllü ve kırılmış yüreklerle Tanrı'ya seslerini yükseltir. Yani diğer bütün kitaplarda Tanrı bize konuşmakta ama Mezmurlarda adeta biz Tanrı'ya konuşmaktayız diyor bu pastör 17. yüzyıldan. Mezmurlar kitabı bizlerin Tanrı'yla olan ilişkisinde her zaman çok çok önemli bir rol oynamaktadır kardeşler. Çünkü bu kitapla Tanrı'ya hem sevincimizi dile getiririz, hem üzüntümüzü dile getiririz, hem ayrıca kurtuluş sevincimizi yaşarız bu kitabı her okuduğumuz zamanda. O yüzden Mezmurlar kitabı gündelik okuma rutininizde yoksa lütfen bu hatayı bugün itibaren düzeltin. Her gün Mezmurlar kitabını mutlaka okuyun. Böylece Rab İsa Mesih'te olduğunuz kurtuluş sevincinizi her gün yaşayın kardeşler. Her gün kendinizi hatırlatın. Kardeşler, iman hayatımızın en eşsiz anlarından biri elbette Rabbin diğer insanların hayatlarında ne yaptığına tanık olduğumuz anlardır, öyle değil mi? Sadece kutsal kitap okuduğumuz anlar değil, Rabbin diğer insanların hayatlarında çalıştığını gördüğümüz anlar. Mesela yeni iman eden birisinin her geçen gün Mesih'e daha çok benzemesi gibi, Mesih'in benzerliğine dönüştürülmesi gibi. Bu zamanlarda gerçekten Rabbin sözlerinin nasıl da işlediğini görüyorsunuz. Nasıl iki ağzı keskin bir kılıç gibi ta en derinlere kadar işlediğini görüyorsunuz bu zamanlarda. Ve ben bugün bu vaaza böyle bir andan bahsederek başlamak istiyorum. 7 sene önce, yani 2015 yılında gündelik hayat koşturmacası içerisindeyken birden bir telefon geldi. Burak abinin eşi Eleni, belki bazılarınız tanışmıştır burada. O zaman Balçova Kilisesi'ndeydi bu kardeşler. Aradı ve Burak abinin çok agresif bir kan kanseri teşhisi konulduğunu bize söyledi. Burak abi 41 yaşında, kilisemizde son derece aktif, gittiği her yerde müjdeyi paylaşmaya çalışan, son derece Rabbi çok seven bir üyemizdi, bir kardeşimizdi. Ve aynı gün hastaneye gittiğimizde Burak abiyi korkudan ne yapacağını bilemez halde bulduk. Doktorlar ona sadece bir haftalık ömrü kaldığını söylemişlerdi. Bir hafta sonra öleceksin demişlerdi. Ve dolayısıyla Burak abi korkudan tir tir titriyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Oraya vardığımızda Fikret abi, pastörümüz, onunla birlikte mezmurları okumaya başladı. Adım adım, yavaşça birlikte mezmurları okuyup ona Rab'de sahip olduğu vaatleri hatırlattı. Ve gözünüzün önünde bu kişinin nasıl da adım adım sakinleştiğine tanık olabilirdiniz orada olsaydınız. Burak abi yavaş yavaş sakinleşti. Yavaş yavaş Rab'de olan vaatlerini hatırladı. Ve gerçekten de bir hafta sonra öldü. Ama ölmeden karısına şu sözleri söyledi kardeşler. Benim için ağlama. Umudunu da kaybetme. Çünkü ben eve dönüyorum. Seni orada bekleyeceğim. Şimdi nasıl olur da bir hafta boyunca, ilk bir hafta önce korkudan tir tir titreyen bu insan, ne yapacağını bilemeyen bu insan, nasıl orada bu kadar emin, ölüm döşeğinde, ölüm karşısında bile, ki en büyük düşmanlarımızdan biridir diyor kutsakta, değil mi? Ölüm karşısında bile bu kadar emin, cesur bir şekilde konuşabildi. Böyle bir radikal değişim nasıl olabilir kardeşler? Bizler Hristiyanlar olarak biliyoruz ki bu kutsal ruhun işidir. Kutsal ruh, kutsal kitaptaki sözleri yüreklerimize işleyerek bizi bu tarz insanlara dönüştürebilir kardeşler. O yüzden biz de bugün Mezmur 23'e bakarak umudumuzun ve gücümüzün nereden kaynaklandığını kendimize hatırlatacağız bugün. Bu amaçla Mezmur 23'e bakacağız. Bakacağımız mezmura şu iki nokta aracılığıyla bakacağız. Birincisi Tanrı'nın inayetli sağlayışı. İlk 4 ayet Tanrı'nın inayetli sağlayışı ve son 2 ayet Tanrı'nın sadık koruyuşu. Evet, vaazımızın ilk noktasına, Tanrı'nın inayetli sağlayışına şimdi hep birlikte bakalım. Öncelikle bu mezmuru Davut'un tam olarak ne zaman yazdığını bilmiyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere bazı mezmurların girişinde arka plan hakkında bize bir bilgi verir. Bu durumda Davut bu mezmuru yazdı diye. Ama bu mezmur konusunda bir fikrimiz yok. Tam olarak ne zaman yazıldı, neden Davut bunu yazdı diye. Ancak bir tahminde yürütebilir, bir tahminde bulunabiliriz. Tahminen Davut kral olduğu dönemin ilk yıllarında bu mezmuru yazmıştır. Çünkü bildiğiniz üzere Davut bir çobandı. Ve kral olduğu zaman belki de İsrail halkını bir çoban gibi gütmeye başlıyordu. Çoban gibi güttüğünü düşünüyordu. Ve Tanrı'nın da halkını bir çoban gibi yönettiğini düşünüyordu. Ve o yüzden bu çoban temasının çok ağır bir şekilde işlendiğini görüyoruz bu mezmurda. Her ne kadar hangi dönem yazmış olduğunu bilmiyoruz olsak da bildiğimiz çok net bir şey var mezmurun hemen başında. Davut bu mezmura çok cesur bir cümleyle başlıyor. Davut mezmura Yahve çobanımdır diyerek başlıyor. Şimdi niye cesur diyoruz bu cümleye? Çünkü bizim için artık söylemesi çok normal bir tabir olabilir artık. Yıllardır özellikle Yuhanna 10'u da okuduk hep birlikte. İnsanın çoban olduğundan bahsediyoruz. Tanrı'nın çoban olduğundan. Bizler belki çok aşinayız. Ama Davut'un döneminde o bağlamda baktığımız zaman da aslında bunun ne kadar da cesur bir tabir olduğunu anlayabiliriz. Kardeşler, o dönemde Yahve Tanrımızın anlaşma ismiydi. Mısır'dan çıkış 3:13-14'te hepimizin çok iyi bildiği ya da bilmesi gereken ayette ne okuyoruz? Tanrı ismini şu şekilde söylüyor. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi dersem adın nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. İsrailler bu ismi Yahve ismini duyduklarında kardeşler kullanmıyorlardı. Adonai diyorlardı ya da hiç kullanmıyorlardı. Rabbe olan korkularından dolayı. Çünkü bu ses, bu isim toplantılarda dahi, kendi kutsal toplantılarında dahi kullanılamayacak kadar özel bir isimdi. Ama 23. mezmura baktığımızda Davut Yahve çobanımdır diyor. Kendi ilişkisini Tanrı'yla o kadar samimi ve kişisel bir şekilde ifade ediyor ki tamamen İsrailler için çok radikal bir fikirdi bu. Onların kesinlikle yapmayacağı bir şeydi. Ama Davut Tanrı'yla onun ilişkisini bu şekilde tasvir ediyor. Şimdi aslında İbranice'den Türkçe'ye Rab çobanımdır olarak çevrilen cümleyi belki de şu şekilde çevirirsek daha doğru olabilir. Rab bana çobanlık eder. Çünkü burada Tanrı isim, ünvan sahibi olmaktan ziyade çobanlık eyleminde olduğunu görüyoruz. Burada bir eylem var aslında. Kullanılan kelime bir isim değil. Bir isim fiil. Tanrı bana çobanlık eder desek, çünkü Tanrı burada bir eylemde bulunuyor bu giriş cümlesinde. Ve Davut bu mezmura başlayarak, bu şekilde başlayarak bize çok net bir mesaj veriyor, öyle değil mi? Bu mezmur Davut'un hisleri hakkında değildir. Bu mezmur Davut hakkında değildir. Bu mezmur sadece ve yalnızca sevgisi tükenmeyen ve sadakati kuşaklar boyunca süren Tanrı hakkındadır kardeşler. Bu mezmurun merkezinde Tanrı bulunmaktadır. Davut imanının ve gücünün kim olduğunu ilan ettikten hemen sonra ayetin devamında ne söylüyor? Eksiğim olmaz. Halbuki Davut mezmur 144'e baktığımızda ve birçok aslında başka mezmurda özellikle 144'te baktığımızda kendisinin Tanrısının ilgisini hak etmediğini, böyle bir ilgiyi hiçbir zaman hak edemeyeceğinden bahsediyor. Hem insan olarak hem Davut olarak böyle bir ilgiyi hak etmediğinden bahsediyor. Ama yine de Tanrı'nın nasıl da bütün ihtiyaçlarını karşıladığından bahsediyor. Eksiğim olmaz diyor. Sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor Tanrı Davut'un hayatında. Mesela 2. Samuel 7'de çok önemli bir bölümdür kardeşler. Kurtuluş hikayesi için kutsal kitapta 2. Samuel 7. Tanrı Davut'a şu vaatte bulunuyor. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Davut eksiğim olmaz derken bunu gerçekten de tüm yüreğiyle söylüyor kardeşler. Çünkü Tanrı ona aklının ucundan dahi geçemeyecek bir vaatte bulunuyor. İsrail halkının doğmasını beklediği, doğup yılanın başını ezecek olan kurtarıcının kendi soyundan geleceği vaadinde bulunuyor Tanrı. Ve Davut bu vaat karşısında 2. Samuel 7'yi okuduğumuzda devamında ne söylüyor? Tanrım ben kimim ki bunu hak edeyim? Ben kimim? Ben ve ailem kim ki sen bana böyle bir sözle ver? Ben bunu hak etmiyorum diyor. Ve o yüzden Davut gerçekten de ihtiyacım olmaz diyor. Ve bizler de bugün kardeşler İzmir Protestan Kilisesi olarak bizler de aynı vaadin ortaklarıyız. Bizler Tanrı'nın Davut'a verdiği bu vaadin gerçekleştiğine tanıklık eden kişileriz. Ve aynı vaatte bizler de bu vaatte kurtulanlarız. Ve o yüzden bizlerin de Davut gibi eksiğim olmaz dememiz lazım. Bizlerin de eksiğinin olmaması lazım. Çünkü Tanrı öyle ihtiyaçlarımızı öyle bir şekilde karşıladı ki bu dünyada kimsenin karşılayamayacağı bir şekilde bizi ölümden yaşama geçirerek bu ihtiyaçlarımızı karşıladı. O yüzden Mesih'in şu sözlerine kulak verin kardeşler. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. İkinci ayette Davut'un Tanrı'da nasıl huzur bulduğunu okuyoruz. Ama burada dikkat çekmemiz gereken şey Davut'un nerede huzur bulduğu. Yemyeşil çayırlar ve sakin suların kıyısı Davut için kardeşler ne olduğunu anlamamız lazım. Bunlar Davut için Rab'de sahip olduğu vaatlerdi. Yani bu yemyeşil sular ve sakin sular Davut'un Tanrı'da sahip olduğu vaatlerdi. Ve ileriki bölümlere baktığımızda ne görüyoruz? Her durumda bile, karanlık ölüm vadisinde bile Tanrı'nın Davut'a verdiği bu vaatler sayesinde hiçbir şekilde Davut'un sarsılmadığını okuyoruz kardeşler. Ve Tanrı'nın sonsuz sevgisinden ve kuşaklar boyunca süren sadakatinden dolayı Davut hayatında ne yaşarsa yaşasın, hayatında hangi zorluktan geçerse geçsin, hiçbir zaman bu vaatlerden ötürü sarsılmaz. Hiçbir zaman bu vaatlerden ötürü sarsılmaz. Kardeşler, Tanrı bizlere sözünü yalnızca yolumuza ışık tutmak için değil, aynı zamanda kendi vaatlerinde Davut gibi huzur bulmamız için de verir. Tanrı'nın vaatlerinden başka nerede huzur bulabiliriz? Kendimizde huzur bulabilir miyiz Tanrı'nın vaatleri dışında? Dünyayı yöneten politikacılarda mı huzur arayalım? Liderlerimizde mi huzur arayalım? Sahip olduğumuz şeylerde mi huzur arayalım? Nerede huzur bulabiliriz? Biliyoruz ki bu dünya, düşmüş olan bu dünya Tanrı'ya düşmandır. Ve bizlerin doğası da zayıftır. O yüzden biz de Petrus gibi ne söylemekteyiz kardeşler? Petrus gibi Rab'be gelip ne söylüyoruz? Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Kardeşler, Davut ve Petrus Tanrı'nın vaatlerini biliyorlardı. Ama yalnızca bunu duygularıyla değil, hisleriyle değil, bunu akıllarında da biliyorlardı. Bu vaatleri adeta ezberlemişlerdi. Adeta akıllarında da tutuyorlardı bu vaatleri. Ve bu yüzden sarsılmıyorlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki Hristiyan yaşamı sadece hisler ve duygular değildi. Sadece o gün ne hissettiğinizle ya da o gün ne düşündüğünüzle, ne duygularınızın nasıl şekillendiğiyle alakalı bir durum değildi. Tanrı'nın vaatlerini bilerek ve algılayarak Tanrı'da huzur buluyorlardı kardeşler. Ve hislerinizin ya da duygularınızın yerine Rabbin değişmez vaatlerine odaklandığınızda siz de kendinizi Davut gibi yemyeşil kıyıların, yemyeşil çimlerin üzerinde, sakin sular kıyısında bulacaksınız. Ve eğer her gün kutsal kitabı okumayıp kendinize bu vaatleri hatırlatmıyorsanız, ihtiyaç anında bu gücü nerede bulacaksınız? Eğer kutsal kitabı her gün okumuyorsanız Tanrı'nın vaatlerini nasıl bileceksiniz? Kardeşler, o yüzden her gün Rabbin sözünü okuyarak kendinize sahip olduğunuz bu vaatleri hatırlatmanız lazım. Üçüncü ayette Davut, Tanrı ruhumu tazeler ya da canımı tazeler der. Aslında bu şekilde çevirmemiz daha doğru olacaktır. Ama dikkat etmemiz gereken bir unsur yine İbranice'de, ruh bütün canı temsil eder. Yani İbranice'de ruh dediğimiz zaman aslında bütün bir kişiyi, bütün bir kişiden bahsediyoruz aslında. İbranice'de ruh bizim anladığımız gibi sadece içimiz değil ama bütün karakterimiz. Yani Davut Tanrı ruhumu tazeler dediği zaman duygularımı, hislerimi, karakterimi, her şeyi, beni tümüyle tazeler diyor. Ve aslında 2. Korintlilerde de benzer bir şey okuyoruz, öyle değil mi? Ne diyor Pavlus? Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Davut burada işte bu derece derin bir yenilenmeden, tazelenmekten bahsetmektedir kardeşler. Ve daha da önemlisi Tanrı'nın nasıl bir yolda bizlere yolculuk ettiğini anlamamız. Mesela yine İbranice'ye baktığımızda yol diye çevrilen kelime aynı zamanda yük arabalarının geçip derin izler bıraktığı, derin patikalar bıraktığı yol anlamında da kullanılmaktadır. Yani bu yol çok, takip etmesi çok kolay bir yoldur. Çok derin izler var bu yolda. Çok saklı bir yol değil, gizli bir yol değil. Herkesin kullandığı, yük arabalarının geçtiği, kolayca takip edebileceğimiz bir yol. Yani Tanrı bizlere bu kadar kolay, takip etmesi bu kadar kolay bir yolda öncülük etmektedir. Kaybolmamız neredeyse mümkün değildir kardeşler. Tanrı'nın kendisi hem bu yolu hazırlamış, hem bizler için düzleştirmiş, üstüne bir de bizlere öncülük ediyor bu yolda. Adeta bizim iman hayatımızın özeti gibi bu ayet. Öyle değil mi? İmanımızın yazarı ve tamamlayıcısı olan Tanrı hayatımızın her anında bize yardım etmektedir. Ve bu ayette Tanrı'nın bunu neden yapmakta olduğunu da okuyoruz. Davut, Tanrı'nın bunları kendi adı uğruna yaptığını yazıyor kardeş. Mesela 1. Samuel 5. bölüme bakalım kardeşler. Burada Samuel şunu diyor. Çünkü Rab halkını kendi büyük isminden ötürü bırakmayacaktır. Çünkü Rab sizi kendi halkı kılmaya razı oldu. Kardeşler, anlaşmasına sadık olan Tanrı, ki Tanrı'nın adının, Tanrı'nın namı ya da Tanrı'nın ünü konusunu geçen ay kampımızda işlemiştik. Tanrı'nın adı uğruna Tanrı tüm halkını kurtaracaktır. Aynen bugün ibadetimiz sırasında okuduğumuz Yuhanna, onda da bize hatırlatıldığı üzere. Kardeşler, Tanrımız koyunlarına iyi baksa da, her ihtiyaçlarını karşılıyor olsa da, yolculuk etmesi kolay bir yolda öncülük ediyor olsa da, bazen büyük çobanımız olan Tanrı sürüsünü zorlu yerlere götürür. Davut bunu şu şekilde ifade ediyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Kardeşler, Davut kendi isteğiyle değil ama Tanrı'nın yönlendirişiyle hareket ettiğini unutmayalım. Unutmayın ki Davut Tanrı'nın çobanı olduğu sürünün içinde böyle bir vadiye Tanrı tarafından yönlendirilmektedir. böyle bir vadiye girmeyi durumuna Tanrı karar vermektedir. İbranice'de koyu karanlık olarak da bahsedebileceğimiz bu vadiden Davut geçiyor olmasına rağmen, biraz önce de vaazımızın başında da bahsettiğimiz gibi, hiçbir kuşku duymamaktadır. Tanrı'nın vaatlerinden emin olduğu için hiçbir kuşku duymamaktadır. Ve Davut'un bu vadide yürüdüğünü görüyoruz. Böyle bir vadiye girdiğinizi düşünün. Siz bu vadide yürür müsünüz? Yoksa koşar mısınız? Hemen çıkmak mı istersiniz? Ama Davut'un bu vadide sakince yürüdüğünü görüyoruz. Tanrı'nın vaatlerine o kadar emin ki. Aynı geçen hafta vaazımızda işlediğimiz Rut gibi. Çünkü Davut görünenlere değil, görünmeyen şeylerin varlığının emin olarak imanla burada yürümektedir. Çocuklar, evde elektriğin kesildiğini düşünün. Birdenbire karanlık olduğunu düşünün. Ne yaparsınız o durumda? Tek başınızaysanız, yanınızda anneniz babanız yoksa, hemen annenizi babanızı ararsınız, öyle değil mi? Ve onun elini tuttuğunuz anda hiç korkmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki anneniz babanız bu karanlıkta sizi mutlaka güvende tutacak. Size bir şey olmayacak. Ve aynı bu mezmurda da Davut işte Tanrı'yı bu şekilde resmektedir. Karanlık olduğu halde Tanrı'nın elini tuttuğu için Davut korkmamaktadır. Kardeşler, Tanrımız koyunlarına iyi baksa da, her ihtiyaçlarını karşılıyor olsa da bazen bu tarz vadelere bizi sokmaktadır. Peki biz de soruyoruz doğal olarak, iyi bir çoban olan Tanrı neden koyunlarını böyle tehlikeli ve karanlık bir vadiden geçirmektedir? Niye? Kendi koyunları uğruna canını verdiğini söyleyen Tanrı niçin koyunlarını tehlikeye atmaktadır? Bunun için yalnızca tek bir cevabımız vardır. Daha iyi bir yere ulaşmak için. Mesela bir kutsal kitap yorumcusunun şu sözlerini dinleyin. Bilmediğiniz bir vadide gölgelerin arasında yürüdüğünüzde, kanser olduğunuzda ve kemoterapi alıp almamaya karar vermeye çalıştığınız sıralarda, mali olarak sıkıntılı zamanlarda olduğunuzda ve geçinmek için daha çok para kazanmak zorunda olduğunuzu fark ettiğinizde şunu hatırlayın. Çobanınız bu zor zamanları kendisinin doğruluk yollarında yürümeniz için tayin etmiştir. Muhtemelen sizler için nedenleri hemen anlaşılır olmayacak sebeplerden ötürü sizi bu vadilerden geçirmektedir. Ama şundan emin olun. Tanrı sizleri çayırın yeşil olduğu yüce ülkeye götürmektedir. Her vadi daha iyi yola çıkan bir patikadır. Paulus'un Romalılar 8:28'de dediği gibi, ki geçen hafta da bu ayete bakmıştık. Ne diyor Tanrı? Kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Vadi sizin için iyi olmayabilir ama çobanınız iyidir. Çünkü o yolu biliyor. Kardeşler, bu yüzden sizler için canını vermiş ve daha iyi bir yer hazırlamış olan çobanınıza güvenin bu durumlarda. Çünkü o yolu biliyor. Kardeşler, Davut Mezmur 23'ün 2. bölümünde Rabbin halkına nasıl sadık bir şekilde koruduğundan bahsediyor. Bu vaazımızın 2. noktası. Ama öncelikle şunu dikkatinizi çekin. İlk 4 ayette Tanrı Davut tarafından bir çoban olarak resmedilmekte. Peki 5. ayette ne oluyor? Bir geçiş var 5. ayette. Artık bir çobandan ziyade artık bir ev sahibi olarak Tanrı'nın Davut tarafından resmedildiğini görüyoruz, öyle değil mi? İlk 4 ayette Tanrı çobanken son 2 ayette Tanrı Davut için bir ev sahibine dönüşüyor. Ve Tanrı bizim için belki Tanrı'nın çoban olduğunu resmetmemiz çok daha kolay kafamızda, ama Tanrı ev sahibi demek tam olarak ne demek? Tanrı ev sahibi olarak hiç resmetmemiştik kafamızda. Çünkü çocuklar, ev sahibi dediğimizde mesela aklımıza neler geliyor? Yemek sunan, öyle değil mi? Misafire yemek veren, hizmet eden, yemekten sonra masayı toplayan birisidir ev sahibi misafirler için. Ve Tanrı aynen bu şekilde Davut için bir masa hazırlıyor, ona hizmet ediyor. Ve İsa Mesih ne söylüyor yeni anlaşmada kardeşler? Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Gökyüzünün ve yeryüzünün kralı olduğu halde Tanrı'nın nasıl da çocuklarına hizmet ettiğini okuyoruz aynı zamanda. Ve bizlerin de böyle bir Tanrı'dan, Tanrı'ya iman ettiğini söyleyen bizlerin de peki daha da çok hizmetkar olması gerekiyor, öyle değil mi kardeşler? Daha da alçak gönüllü olmamız gerekiyor, öyle değil mi? Bir bahanemiz yok eğer böyle bir Tanrı'ya iman ettiğimizi söylüyorsa. Özellikle geçmiş zamanlarda ülkemizde evinize bir misafir geldiği zaman kolonya ikram ederdiniz, öyle değil mi? Misafiri adeta bir ilk yapılan ilk şeydi kolonya ikram etmek. Misafiriniz böylece ellerini temizlemiş olur. Hoş bir kokuyla onu karşılamış olursunuz. Bizim özellikle eski bir kuşak öncesinde bu çok yaygın bir gelenekti ama şimdi pek görmüyoruz. Eski zamanlarda da İsrail'de evinize bir misafir geldiği zaman başından aşağı yağ dökerdiniz. Bu onları karşılama ritüeliydi. Evime hoş geldin, iyi ki geldin, seni gördüğüme çok sevindim der gibi başından aşağı yağ dökerlerdi. Ve İsa Mesih'in bunu yapmayan insanlardan yakındığını okuyoruz yeni anlaşmada. İsa Mesih masada otururken başından aşağı bir yağ dökmedin bile geldiğimden beri. Yani beni sevmiyorsun diyor yeni anlaşmada. Ve Davut'un da Tanrı tarafını başından aşağı yağ döküldüğünü okuyoruz bu. Yani Tanrı tarafından Davut adeta sevinçle karşılanıyor. Masaya sevinçle davet ediliyor. Ve bu sofrada şunu unutmamamız lazım kardeşler. Kralın sofrasında hiçbir güç ama hiçbir güç sizi bu sofradan kaldırabilecek güçte değildir. Hepimizin yine belki çok sık kullandığı harika bir bölüm olan Romalılar 8'de Pavlus ne söylemekte? Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklikler, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Kardeşler, Rabbimizin kendi halkına olan sadakatinin bu dünyayla da sınırlı olmadığını görüyoruz. Davut güvenle hep Rabbin evinde oturacağım diyor. Ve Davut burada aslında yine bir İbranice'den kaynaklanan bir ironi, kelimeden kaynaklanan bir ironi yapmaktadır. Çünkü takip edecek dediği kelime o kullandı. Aslında takip edip bana zarar vermek, yani hep hiçbir zaman peşimi bırakmayacak anlamındadır burada kullandığı kelime. Yani Davut kısacası Tanrı'nın sevgisi ve sadakati ben istemesem bile, ben arzulamasam bile sürekli ardımca gelecek, peşimi hiç bırakmayacak demektedir. Tanrı'nın sevgisini ve sadakatinin nasıl olduğunu bizlere tasvir ediyor. Çünkü Yeşaya 49'da Tanrımız şöyle söylüyor. Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak, adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli. Rabbin sevgili ev halkı, Tanrımızın kendi halkı için gösterdiği sevgi ve sadakat karşısında bizlerin de elimizden geldiği kadar sadık olması gerekmez mi? Kutsal kitapta defalarca İsraillerin Tanrı'ya nasıl nankörlük yapıp arkalarını döndüğünü okuyoruz. Peki kardeşler, sizler böyle bir Tanrı'ya sadık mısınız? Sizi karanlık ölüm vadisinden geçiren, canınızı tazeleyen, fiziksel ve ruhsal olarak besleyen bu Tanrı'ya sadık mısınız? Yoksa hala her türlü günahı işleyip, hafta içi istediğiniz gibi yaşayıp, böyle bir Tanrı'yı sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Yoksa günaha karşı mücadele edip, Tanrı'nın sizler için olan isteğini yerine getirmeye mi çalışıyorsunuz? Kardeşler, bu mezmur, mezmur 23, yalnızca, sadece tek bir şey hakkındadır. Bu mezmur, müjde hakkındadır. Bu mezmur, İsa Mesih hakkındadır. Yuhanna 10'da da okuduğumuz gibi, Mesih, ben iyi çobanım ve koyunların uğruna canını veririm demektedir. Yüce çobanımız olan İsa Mesih, bu dünyada sıkıntılarınız olacak diyor kardeşler. Tanrımız bu dünya hakkında çok gerçekçi, bizlere yalan söylemiyor. Bu dünyada sıkıntılarınız olacak diyor. Evet, hasta olacağız. Evet, maddi problemlerimiz olacak. Evet, sevdiğimiz bazı kişilerin ölümüne tanıklık edeceğiz. Ama Tanrı burada susmuyor kardeşler. Ayetin devamında ne söylüyor? Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Çünkü Mesih sadece bu dünya için değil ama bizlere daha fazlasını, çok daha fazlasını vermektedir. Bizler karanlık ölüm vadisinden çıktıktan sonra varacağımız yemyeşil çimlerin olduğu, yaşam suyunun aktığı suların kıyısında Rabbimizin liderliğinde sonsuza kadar yaşayacağımızı biliyoruz kardeşler. O yüzden Davut mezmuru şu şekilde bitiriyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Ve biz de Davut gibi aynı cümleyi kendimiz için imanla kurabiliyoruz kardeşler. Biliyoruz ki bizler de ölsek de yaşayacağız. Ve Rabbin sofrasında sonsuza kadar onunla birlikte oturacağız. Amin. Baba, Oğul ve Kutsal adıyla dua edelim.